إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim Mü'min suresinde Hazreti Musa'ya gizlice iman etmiş olan ve sonra imanını ortaya koymuş Hazreti Musa'nın kurtarılması için kendi canını tehlikeye atmış olan o gizli müminin Allah tarafından korunduğunu bize ifade etmiş ve müminlerin bu şekilde korunacağını bir bakıma bütün müminlere de bunun müjdesini vermişti. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle bütün insanlara, bütün mümin insanlara şu mesajı vermektedir. Siz firavunlara karşı mücadele verecek olursanız Allah'ın yardımı sizinle olacaktır. Korkmayın, işte bu gizli mümin bu şekilde önce imanını gizlemiş ama daha sonra imanını açığa koymuş ve firavuna karşı mücadeleye açıkça başlamış ve Allah Azze ve Celle tarafından da muhafaza edilmişti. O halde siz de aynı şekilde yapacak olursanız siz de korunacaksınız. Ve onlar hem öldükleri zaman kabirde, hatta ölmeden evvel de ölmek üzere iken meleke tarafından kendilerine fîmâ kuntum, ne yapardınız denilecek. Sorular sorulacak, onlar cevap veremeyecekler. Sonra kabre girecekler. Kabirde soru sorulacak. Men rabbuk ve men nebiyyuk ve men dinuk denilecek. Ve sonra onlara da cevap veremeyecekler. Kendilerine kabir azabı yapılacak. Kafirler her sabah ve akşam, yani dünya durdukça, yani kıyamete kadar bu şekilde azaba uğrayacaklar. Ya her sabah ve akşam kendilerine cehennemde kalacaklar yer gösterilecek. O şekilde manevi bir azap içerisinde olacaklar. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem herkese kabirde kendisine cennette veya cehennemde kalacağı yerin gösterileceğini bize haber ediyor. Her insan daha kabirdeyken cennette veya cehennemde kalacağı yeri bilecektir. Kendisine gösterilecektir. Tekrar diriltileceksin ve senin kalacağın yer işte burası olacak denilecek. Dolayısıyla herkes kendi yerini bilecek. Bu şekilde onlar kabirdeyken de azap görecekler. Ya bizzat vücutların cesetlerine de azap edilecek bilemeyeceğimiz bir şekilde. Kabirdeyken belki ceset çürüyor ama Allah Azze ve Celle isterse onların cesetlerini de ateşteymiş gibi o şekilde onlara azap edebilir. Cesetlerine de azap edebilir, ceset ortada olmasa bile. Cesetten geride kalmış olanlara azap edebilir. Yahut da ruhuna azap edebilir. Her gün sabah akşam cehennemdeki yerlerini onlara göstermek suretiyle. Nasıl ki insan bazen çok şiddetli bir kabus görse rüyasında bile azap görür gibi olur. O bir kabustur sadece ama o bile insanı ne kadar üzer, ne kadar kötü hale düşürür. Bir de kabir azabı şeklinde olursa bu, onun şiddetini insan düşünemez bile. Allah Resulü'nün ifadesiyle kabir kapkaradır. Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz, çok ağlardınız, az gülerdiniz. Kabir azabından Allah'a sığının buyuruyordu. Çünkü kabir azabı haktır. Kabir azabından sonra tekrar diriliş gerçekleşir. Belki kıyamete kadar bu şekilde kabir azabı. Bu hususta değişik görüşler var. Bu ayetin işaretiyle bu olayın kıyamete kadar devam edeceğini anlayabiliyoruz. Kafirler için en azından bunu söyleyebiliriz. Müslümanlar için acaba kabir azabı kıyamete kadar mıdır yoksa kabire konulduktan kısa bir süre sonra kaldırılmakta mıdır? Tam olarak bilemiyoruz. Müslümanlar için de kabir azabı olduğu kesin. Onların içinden bazılarına, bazı günahlara kabir azabı olduğu kesindir. Ancak belki bu azap kısa bir süre sonra kaldırılmakta olabilir. Ama kafirlere gelince kıyamete kadar onlara sabah akşam azap edilecek. Firavun ve askerlerine ve onun taraftarlarına. Sadece Firavun'a değil yani. Yani yalnız Firavun olanlar suçlu değiller. Firavunları destekleyenler de suçludurlar. Bilmiyorduk etmiyorduk diyemezler. Zayıf kimselerdik aklımız ermiyordu da diyemeyecekler. Deseler de kabul edilmeyecek. Ve bunlar bu şekilde kabir azabından sonra ahirette yeniden dirildikleri zaman asıl o zaman en şiddetli azaba girecekler. Onları en şiddetli azaba sokun buyurulacak. En şiddetli azaba girecekler. Onlar orada birbirlerine düşecekler. Birbirlerini suçlayacaklar ve senin yüzünden böyle oldu diyecekler. Zayıflar müstekbir olanlara, mustadafiinden olanlar, müstekbir olanlara, kendini bir şey zannedenlere, yeryüzündeyken kodaman olanlara, liderlik yapanlara, insanları ezenlere, Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmaz, benim dediğim olur diyenlere, Allah'ın dünyasında oturup da Allah'la savaşmış olanlara, Kur'an'a karşı savaş vermiş olanlara, onlara soracaklar, onlara hesap sorar gibi, haydi bizden azabın bir kısmını hiç olmasa hafifletsenize diyecekler, onların peşinden gitmiş olanlar. Bu dünyadayken bizi peşinizden sürüklüyordunuz. Peşimden gelin diyordunuz. En doğru yolu ben biliyorum diyordunuz. Bizi ikna ediyordunuz. Laf cambazıydınız. Haydi şimdi bizi kurtarsanıza. Azabın tamamından da değil, az bir kısmından olsun hiç olmasa bizi kurtarsanıza. Onlar diyecekler ki hep beraber ateşin içerisindeyiz. Konuşmaya gerek yok. Mustadafiinden olan, ezilmiş, fakir fukara, onların peşinden gitmiş olanlar da, onları peşlerinden sürükleyen müstekbirler de, hepsi azabın içerisindedirler ve müstekbir olanlar, onlara derler ki, boşuna tartışmayalım. Biz sizi davet ettik kendi yolumuza, siz de bize uydunuz. İsteseydiniz uymayabilirdiniz. Uymasaydınız ya, Aklınız yok muydu? İradeniz yok muydu? Peygamberler size gerçekleri getirmişti. Ama siz bize uymak istediniz. Çünkü bizim kurmuş olduğumuz nizam sizin de işinize geliyordu hakikatte. Bizim meydana getirdiğimiz devlet düzeninde her haram serbestti. Sizin de işinize geliyordu. Bütün haramların serbest olmasını istiyordunuz. Onun için peşimizden sürüklendiniz. Bizim kara kaşımıza, gözümüze hasret olduğunuzdan değil. Aslında bizim meydana getirdiğimiz devlet düzeni sizin de işinize geliyordu. Şimdi tartışmanın gereği yok artık. Hep beraber cehennemdeyiz ve Allah aramızda hükmünü vermiştir. Onlar böyle söyleyince artık onlardan da bir ümit kalmayınca cehennem bekçilerine dönerler. O zayıf bırakılmış olanlar, aslında aklını ve iradesini kullanmamış olanlar, firavunlara teslimiyet göstermekle günahkar olanlar, onlar bu sefer cehennem bekçilerine dönerler, derler ki, Rabbinize biraz yalvarsanıza ne olur? Belki az bir şey, belki az bir şey bizden azabı hafifletir. Belki bir günlüğüne olsun, azabın tamamen kaldırılması da değil. Azabın tamamen kaldırılması da değil ama birazcık olsun hafifletilmesi mümkün değil mi acaba? Rabbinize biraz yalvarır mısınız bizim için? Melekler hadlerini bilmektedirler. Melekler usul adab bilen zatlardır, varlıklardır. Melekler Allah Azze ve Celle'nin işine karışamayacaklarını bilmektedirler. Başbakanın kapısındaki hademesi, hizmetçisi başbakanın verdiği kararlara karışabilir mi? Allah Azze ve Celle ile melekleri arasındaki fark bundan çok daha büyük. Halık ile mahluk arasındaki fark sonsuzdur. Başbakanla hizmetçi arasındaki fark nihayet bir derecede biter. Ama Allah ile insan arasındaki fark hiçbir şekilde bitmez. Allah ile melekler arasındaki fark sonsuzdur. Bir yaratandır, bir yaratılandır. Yaratılanlar hadlerini bilmelidirler. Derler ki, sizin ne mazeretiniz var ki sizin için dua edelim? Bir mazeretiniz mi var ki? Haydi söyleyin, hangi mazeretiniz var? Size peygamber gelmediyse haydi söyleyin. Kitap gelmediyse ya da size bir İslam davetçisi İslam'ı ulaştırmadıysa, tebliğ etmediyse haydi söyleyin, hangi mazeretiniz var ki biz sizin için dua edelim? Mazeretiniz yok ki, zaten olsaydı buraya girmezdiniz. Zayıf bırakılmış olmak mazeret değil demek ki. Fakir olmak mazeret değil demek ki. Peygamber ve kitap gelmiş mi? Gelmiş. Akıl verilmiş mi? Verilmiş. İrade de verilmiş. O halde artık bir mazeret kalmadığını anlıyoruz. Demek ki tebliğ kendisine ulaşmış olanlar, aklı ve iradesi yerinde olanların hiçbir mazereti kabul edilmiyor. Zayıftık ya Rabbi, fakirdik ya Rabbi, kabul edilmeyecek. Çünkü melekler diyorlar ki, var mı bir mazeretiniz? Hani onu söyleyelim. Allah zaten biliyor da hani illa da istiyorsanız. Yani aslında böyle bir şeyin mümkün olmadığını onlara söylemek istiyorlar. Allah'ın vermiş olduğu hüküm adaletlidir. Melekler onu biliyorlar. Usul ve adab biliyorlar melekler. Hadlerini aşamazlar melekler. Cehennem bekçileri sonuçta melektir. Zebani dediğimiz de sonuçta Allah'ın bir meleğidir. Görevi sadece cehennemde bekçilik yapmaktır. Her meleğin bir vazifesi var. Kimi Cibril gibi vahiy getirir, kimi Azrail gibi canları alır. Her bir meleğin bir vazifesi var. Onlar vazifelerini yerine getirirler ve Allah Azze ve Celle'ye zerre kadar karşı koymazlar. Ve hiçbir emrine karşı gelmezler. Ve gönülden boyun eğerler. Rabbimiz böyle hüküm verdiğine göre demek adalet budur ki böyle hükmetti derler. Hadlerini bilmektedirler. Adaletin de ne olduğunu bilmektedirler. Var mı ki bir mazeretiniz? Hani sormuş olmak için. Madem bu kadar yalvardınız bari size biz de bir şey söylemiş olalım. Var mı ki bir mazeretiniz? Hani onu Allah'a sunalım. Peygamberler size gelmedi mi? Hem de beyinat ile, deliller ile Resuller size gelmediler mi? Bela dediler. Geldiler tabii. Allah Azze ve Celle peygamber göndermediği bir kavmi azap eder mi? O zaman zulüm olur. Kanunsuz ceza olur mu? Tebliğsiz ceza olur mu? Vahiy kendisine ulaşmadan, hakikatler kendisine ulaşmadan, hakikatlerden hesap sorar mı Allah? Tabii ki geldi dediler. İtiraf ediyorlar suçlarını. Demek ki akıllarını ve iradelerini kullanmadılar. Demek ki Allah'tan korkacaklarına kullardan korktular. Demek ki Allah'tan korkacaklarına askerden, polisten, firavunlardan korktular. Demek ki onların kalbindeki asker korkusu, polis korkusu Allah korkusunu geçmişti. Demek ki firavun korkusu Allah korkusunu geçmişti. İşte bundan dolayı mesuldürler. Kabul edilmiyor yani. Demek ki Allah Azze ve Celle herkese, zalimlere karşı koyabileceği kadar bir cesaret vermiştir. Zalimlere karşı koyabileceği kadar irade vermiştir. Onlara karşı mücadele edebileceği imkanları kendisine vermiştir. Ama o kendisi onu kullanmamıştır. Ondan dolayı bu mazeretler kabul edilmemektedir. Eğer Allah Azze ve Celle zalimlere karşı mücadele edebileceğimiz kadar bir şecaat, bir cesaret, bir irade vermiş olmasaydı o zaman nasıl hesap sorar? Demek ki kıyamet gününde hiç kimse benim cesaretim azdı, iradem zayıftı, ben zayıf bir insandım, o yüzden firavunlara karşı koyamadım ya Rabbi dese kabul edilmeyecek. Çünkü Allah insana gücünün üzerinde yük yüklemez. Allah o yükü üzerimize yüklediyse, zalimlere karşı mücadele yükünü omuzlarımıza yüklediyse demek ki o bizim gücümüzün üzerinde değildir. Eğer öyle olsaydı zulüm olurdu. Allah ise zalim değildir. Bu şekilde onlar konuşurlar ama konuşmalarının hiçbir faydası yoktur. Ve Allah Azze ve Celle meleklerin onlara şöyle dediğini ifade eder ve o bölüm biter. Melekler onlara en son derler ki, hayır biz sizin için dua edemeyiz. Siz kendiniz için dua edin edebiliyorsanız. Haydi dua edin bakalım, duanız kabul olacak mı? Kafirlerin duası boşunadır buyurur. Kafirlerin duası boşunadır. Bunlar bu duayı nerede yapıyorlar, dikkat edin. Bunlar bu duayı, yani bu talebi, dua talep demek. Bu duayı, bu çağrıyı, bu daveti nerede yapıyorlar? Bunlar bu duayı cehennemde yapıyorlar. Ahirette yapıyorlar. Cehenneme girmişler, yanıyorlar ve o sırada böyle dualarda bulunuyorlar. Ve Allah Azze ve Celle kafirlerin duası boşunadır buyuruyor. Demek ki bunlar cehennemin içinde, ahirette bile hala kafirdirler. Ahireti görmüşler. Kabre girmişler, kabirden çıkmışlar, dirilişi görmüşler. Eyvah, her şey doğruymuş, hepsi gerçekleşti demişler. Mahkemeyi görmüşler, cehenneme de girmişler. Orada dua ediyorlar ama hala kafirdirler, hala kafirdirler. Neden cehennem kafirler için ebedidir? Çünkü kafirler ebediyen kafir olarak kalacaklar. Demek ki bunlar ahirette bile hala kafirdirler. Demek ki bunlar cehennemin içerisinde bile hala aslında tam teslimiyet göstermiyorlar. Tam bir iman ile hala iman etmiyorlar. Hala içlerinde itirazlar var, hala şüpheler var. Hala teslimiyet göstermiyor, kabullenmiyorlar. Demek ki hala bunlar belki de içlerinden nefret ediyorlar. Belki de şuradan bir kurtulsam, şöyle şöyle yapardım diye hala belki de içlerinden böyle şeyler geçiriyorlar. Onun için Allah Azze ve Celle kafirlerin duası diyor. Kafirlerin duası, bunlar cehennemde, bakın. Bunlar dünyada değiller. Bunlar ahireti görmüşler, cehennemde dua ediyorlar. Buna rağmen Allah onlar hakkında kafir kelimesini kullanıyor. Demek ki bilmek, görmek de iman değil. Şeytan da biliyordu ama onun bilmesi iman değildi. Tasdik etmiyordu, teslimiyet göstermiyordu.
Bunlar da aynı şekilde belki görüyorlardı ama hala tam bir teslimiyet yoktu kalplerinde. Demek ki ebedi cehennem bunlar için gereklidir ve adalettir. Ve sonra Allah Azze ve Celle bunların akıbetini bize böyle anlattıktan sonra Firavun nasıl konuşuyordu hatırlayın, bırakın Musa'yı öldüreyim diyordu. Şunların oğullarını kesin, kızlarını, kadınlarını sağ bırakın diyordu. Kendini kral görüyordu, kendini her dediğini yaptırabilecek bir insan olarak görüyordu. Benim dediğim olacak diyordu ama sonunda ne oldu? Allah Azze ve Celle bize bu şekilde anlatınca anlıyoruz ki son söz daima Allah'a aittir. Daima Allah Azze ve Celle kazanmaktadır. Ve sonunda onun dediği olmaktadır. İşte Firavun ve etbaının sonu bu. O halde ey müminler, onlara karşı mücadele etmekten geri durmayın. Bilesiniz ki Allah Azze ve Celle onlardan daha kudretlidir. Seni öldürüyor, seni öldürürüm diyordu Firavun. Sonunda kendisi geberdi. O gizli mümini de öldürmek istedi. Allah onu da kurtardı. Demek ki Allah'ın kurtarması için peygamber olmak gerekmiyor. Demek Allah'ın yardım etmesi için peygamber olmak gerekmiyor. Bu kıssa bize, bütün müminlere cesaret vermek için bize anlatılıyor. Bütün müminlere cesaret vermek için. Ey müminler, ben peygamber değilim, bana böyle yardım gelmez ki demeyin yani. Sana da yardım gelir yani. Sen Allah'ın askeri ol, Allah seni yalnız bırakmayacaktır. Yalnız peygamber olanlara yardım gelmiyor. Yardıma uğramak için Musa olmak gerekmiyor yani. Musa'lara iman eden birisi olsan da Rabbin seni yalnız bırakmıyor. Kıssa bize bu gerçeği anlattıktan sonra Allah Azze ve Celle onun bir misalini verdikten sonra mümine yardım ettiğini, kafirlerin de sonunu getirdiğini bize misalle böyle açıkladıktan sonra buyuruyor ki inna lenansuru rusulana vellezina amanu fil hayati dunya ve yevme yakumul eşhad. Biz muhakkak ki peygamberlerimize ve onlarla beraber iman edenlere yardım ederiz. Sadece resullerimize değil. İnna lenansuru rusulana, evvela resullere tabii ki. Onların vazifeleri daha önemli çünkü. Allah Azze ve Celle elbette ki Resullerine özel bir görev vermiştir ve onlar davanın ilkleridirler. Dolayısıyla onların daha fazla yardıma ihtiyaçları vardır. Onun için de en önce onlara yardım gelmesi gayet doğaldır. Ama sadece onlara mı yardım gelir? وَالَّذِينَ اَمَنُوا, iman edenlere de aynı şekilde. Onlara da yardım ederiz. Allah Azze ve Celle vaatte bulunuyor. Ve Allah vaadinden dönecek değildir. Tüm peygamberlere böyle vaatte bulundu. Belki aklınıza şöyle bir şey de gelebilir. Ayette fil hayati dünya buyuruyor. Dünya hayatında da yardım ederiz. Yani peygamberlere de, müminlere de. Aynı zamanda ve yevme yakumul eşhed, şahitlerin toplandığı gün yani kıyamet gününde de yardım ederiz. Yani yalnızca ahirette değil, dünyada da yardım ederiz. Yalnız dünyada değil, ahirette de yardım ederiz. Onlara, peygamberlerle beraber onların davasını omuzlamış olanlara kıyamet gününde de yardım edeceğiz. Onların günahlarını bağışlayacağız. Onların hesapları hesaben yesira ile olacak. Kolay bir şekilde hesapları görülecek. Adeta şöyle defterin hızlı bir şekilde karıştırılması gibi, haydi gir cennetime denilmesi gibi, tek tek incelenmeyecek yani hesapları, milim milim böyle hesaplanılmayacak onların hesapları, onlara hesaben yesira ile hesap görülecek, kolaylaştırılacak onlara. Hatta bırakın Allah'ın haklarını, Kul hakkı bile olsa onların üzerinde, peygamberlerle beraber olan, onların davasını omuzlamış olan, yani Allah'ın haklarında kanaat notu olan kimseler, onlara Allah Azze ve Celle kanaatıyla muamele eder. Kul hakkını bağışlamayan Allah onlar için kul hakkını bile bağışlatır. Onlarda hakkı olan kullara der ki, ey kulum, sana cennetten şurayı versem, benim şu kulumun üzerindeki haklarını bağışlar mısın? Cennetteki o sarayı gören adam bağışlamaz olur mu? Hakkı nedir ki onun? Cennete girecek ve orada ebediyen kalacak, razı olmaz olur mu? Bu şekilde Allah Azze ve Celle ona bu dünyada yardım ettiği gibi, ahirette de yardım eder, hatta kul haklarından bile onu kurtarır. Dünyadaki yardımına gelince, belki bazı peygamberlerin şehit edildiğini söyleyeceksiniz. Doğrudur. Hazreti Yahya gibi, Zekeriya gibi nice peygamberler şehit edildiler. Kimi koyun gibi kesildi. Vücutları ikiye bölündü. Koyun gibi kestiler. Evet, bazı peygamberler zulümlere uğradılar. Evet, bazı müminler, Ashab-ül Uhdud, o Buruc suresinde anlatılan o zalimlerin zulmettiği, ateşlere doldurup yaktıkları o Müslümanlar, Efendimiz'den az evvel Hazreti İsa'dan sonra meydana gelmiş olan o zulüm ve onun gibi nice zamanlarda nice zulümler yapıldı. Allah Azze ve Celle ise burada biz peygamberlerimize ve müminlere yardım ederiz buyuruyor. Hani yardım gibi bir soru akla gelebilir. Hani Hazreti İbrahim'e yardım edildi mi mesela? Hani Hazreti Musa'ya yardım edildi mi mesela? Hani diyelim ki onlara bazı zamanlarda yardım edildi ama ya falan ve filan peygamberler, onlar şehit edildiler. Ya falan ve filan Müslümanlar, onlar şehit edildiler. Allah Azze ve Celle ise vaatte bulunuyordu hani. Dünya gözüyle bakanların anlayamayacağı bir takım meseleler var. Yardım deyince illa da hemen o hayattayken ona bir takım yardımların gelmesi değil ki. Hayattayken hemen onun davasının muzaffer olması değil ki. İcabında kendinden sonra da davası muzaffer olmuş olsa bu Allah'ın yardımı değil midir? Allah Azze ve Celle onun gibileri muzaffer kılmış olsa bu Allah'ın yardımı değil midir? Onun davasına iman etmiş olanları muzaffer kılsa bu Allah'ın yardımı sayılmaz mı? Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'e yardım etmedi mi? Şöyle bir soru da akla gelebilir. Ateşe atıldı ya hani. O zaman neden ateşe atılmasına müsaade etti de denilebilir. Her zaman meselenin başına bakıp sonuna bakmayanlar, meseleyi akide meselesi olarak almayan ve akıbet noktayı nazarından ele almayanlar, yanlış noktalara varırlar, yanlış düşüncelere ulaşırlar. Halbuki mesele, İtikat noktasından bakıldığı zaman onun itikadını Allah Azze ve Celle zafer vermişse o mümine de zafer vermiş demektir. Allah Azze ve Celle bazen onun itikadına, onun imanına zafer nasip eder. Onun dava arkadaşlarına zafer nasip eder. Bazen de Allah Azze ve Celle zaferi birkaç sene sonraya tehir eder. Ta ki müminler tamamen Allah'a yönelsinler diye, çile çeksinler diye, pişsinler diye, olgunlaşsınlar diye, sevap kazansınlar diye, günahlarına kefaret olsun diye, dereceleri yükselsin diye, pişsinler, olgunlaşsınlar, kamil mümin olsunlar diye, Allah yolunda örnek adamlar meydana gelsin diye, Allah için canını malını ortaya koyan fedakarlar ve çilekeşler çoğalsın diye, gelecek nesillere örnek olacak olanlar ortaya çıksın diye ve Allah Azze ve Celle bilsin diye, samimi olanlarla olmayanları ayırsın diye. Bazen yardım geciktirilmiş olabilir. Hakiki imana ulaşmış olanlar kendi görevlerini bilirler, Allah'ın görevine karışmazlar. Neden hala yardım gelmedi demezler. Allah'ın görevine karışmazlar çünkü Allah Azze ve Celle ne zaman yardım göndereceğini iyi bilendir. Allah'ın işinde bir gecikme söz konusu olmaz. Eğer Allah'ın yardımı geciktiği gibi geliyorsa bize, kendimize dönüp bakmalıyız. Demek ki hala bir takım hatalardan kurtulamamışız. Demek ki hala bırakmamız gereken konuşmaları bırakmamışız. Demek ki hala bırakmamız gereken ahlakı bırakmamışız. Demek ki hala Allah'a tam anlamıyla tevekkül edememişiz. Ve Allah Azze ve Celle bizi o makama ulaştırmak istiyor. Nefs-i radiyeye ulaştırmak istiyor. Nefsimizi terbiye etmek istiyor. Nefs-i radiyeye ulaştırarak Allah'ın verdiğinden de vermediğinden de razı olan bir nefis haline gelmemizi istiyor. Nefs-i radiyye yüksek bir makam. Verdiğine de razı, vermediğine de razı olanların makamı. Allah Azze ve Celle kullarını o makama çıkarmak ister. Onun için belki de vermez. Bakalım kulum o makama çıkabilecek mi? Vermediğime razı olabilecek mi? Verdiğim musibetlere razı olabilecek mi? Nefsini nefsi emmareden nefsi levvameye, oradan nefsi mutmainneye, oradan nefsi radiyeye, oradan nefsi merdiyeye yükseltebilecek mi? Nefsi zekiyeye ulaşabilecek mi? Allah Azze ve Celle bu şekilde kullarını yükseltmek ister. Ve ama sonunda vaadi gerçekleşir. Yardım edeceğini Allah vaat ediyor. Hazreti Peygamber'e de vaatte bulunduğu vaadini gerçekleştirmedi mi? Ey Resulüm üzülme diyordu ve duada. Üzülme velel ahiretu hayrun leke minel ule. Gelecek olan günler senin için daha hayırlı bugünden. Üzülme. Sana büyük bir ümmet verilecek. Üzülme. Düşmanların mağlup olacaklar. Üzülme. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Rabbin sana verecek, sen razı olana kadar sana verecek, üzülme. Sana Kevser'i verecek, üzülme. Sana büyük bir ümmet verecek, ümmetinin içinden nice alimler yaratacak, üzülme. Senin ümmetinin içinden, Ehl-i Beytinin içinden hatta nice Abdülkadir Geylaniler yaratacak, üzülme. Bugünler gelip geçici, üzülme Resulüm. Dediği gerçekleşmedi mi? وَرَفَعْنَا لَكَ zikrak buyurmuştu. Allah kuluna, peygamberine moral veriyordu. Mekke'de zayıf olduğu günlerde, her tarafından sarıldığı ve kendini yalnız hissettiği günlerde, bütün insanların ona düşmanlık yaptığı günlerde, senin adını, şanını yükselttik buyurdu. Ve yükseltmedi mi? O zaman daha şanı yükselmemişti. Ama Allah Azze ve Celle fiil madı ile geçmiş zaman ifadesiyle ve refa'ne leke zikrak buyurmuştu. Senin şanını, zikrini yükselttik. İş oldu bitti yani aynen böyle olacak merak etme demek istemişti. O şekilde olmamış mıydın? Dünyanın her tarafında eşhedü enne Muhammeden Resulullah denmiyor mu o gün bugündür? Gerçekten de şanı şerefi yükselmedi mi? İbrahim'e de yardım etti, ateşten kurtarmadı mı? Musa'ya yardım etti, denizden kurtarmadı mı? Allah Azze ve Celle onların düşmanlarını da helak etmedi mi? İbrahimler kurtuldu, Musalar kurtuldu, düşmanları Nemrutlar, Firavunlar helak edilmedi mi? İbrahimlere, Musalara iman edenler de kurtarıldı. Musa'ların düşmanları helak edilmedi mi? Firavun ve askerler hep beraber helak edilmediler mi? Hazreti İsa'yı öldürmek istediler. Öldürmek isteyenler daha sonra Romalı generaller tarafından helak edilmedi mi? Hazreti İsa ne der İncil'lerde? Allah beni size gönderdi ki ey İsrailoğulları, ey Yahudiler, ey milletim, ey Yakub'un oğulları, Musa'nın ümmeti, ey benim ümmetim. Ben size gönderildim ki, nasıl ki tavuk civcivlerini kanatlarının altına alır ya, hani ben de sizi öyle kanatlarımın altına alayım diye gönderildim. Rabbim beni bunun için gönderdi, sizi kanatlarımın altına almam için. Ama siz beni de öldürmek istiyorsunuz. Benden sonra hesap vereceksiniz, cezasını çekeceksiniz Ve Hazreti İsa göğe çekildikten 20-30 sene sonra Romalı generaller tarafından İsrailoğulları, Yahudiler, Hazreti İsa'yı çarmıha germek isteyenler, kendi peygamberlerini çarmıha germek isteyenler, Romalı generaller tarafından kılıçtan geçirildiler. Allah'ın yardımı gerçek miydi, değil miydi? Sadece peygamberlere değil, Allah Azze ve Celle Seyyid Kutuplara, Bediüzzamanlara yardım etmedi mi? Diyeceksiniz ki Seyyid Kutup idam edilmedi mi? Hani yardım? Yardım her zaman bildiğimiz şekilde gelmez. Bazen bilmediğimiz şekillerde gelir. Hayatta kalmış olsaydı bu kadar büyük bir hizmet edebilir miydi davasına acaba? Hayatta kalmış olsaydı, Seyyid Kutup 50 sene daha yaşasaydı, acaba bu kadar tanınabilir miydi? Bu kadar davasına hizmet edebilir miydi? Bugün dünyada onun eseri okunuyor, hayatı konuşuluyor. Bediüzzaman da aynı şekilde ölüm döşeğindeyken Demokrat Parti hükümetinin bakanı Bediüzzaman sürgündeydi, biliyorsunuz. Yıllarca sürgün hayatı, hapishane hayatı. 30 yıl kadar bu şekilde sürgün ve hapishane. Kendisine şurada kalacaksın dediler zalimler. Başka yere gitmeyeceksin dediler. Onun davasının yayılmasından korkuyorlardı. İnsanların gidip onunla konuşmasından ve etkilenmesinden korkuyorlardı. Şu evi kiralayacaksın diyorlardı ona zalimler. Şu evi kiralayacaksın, karakolla karşı karşıya olan şu evi kiralayacaksın, her gün gözümüzün önünde olacaksın. Hapisten sonra da yeni bir hapis yani. Sürgün diyorlardı adına. Hapisten farkı yoktu, şu evden dışarı çıkmayacaksın diyorlardı. Köye yerleştiriyorlardı, köylülerin onunla konuşmasını yasaklıyorlardı. Onlardan izinsiz bulunduğu yerden ayrılmış Urfa taraflarına gelmişti. Orada ağırlaştı, 80 küsur yaşlarında. Ağırlaştı otelde, ölmek üzereydi. Zalim bakan, İçişleri Bakanı haber almıştı. Oran valisinin emniyetine haber etmişti o zamanın imkanlarıyla, telgraf ile. Derhal o adamı Ankara'ya gönderin diyordu. Neden yerinden ayrılmış? Sanki katil hakkında konuşuyordu. Sanki 50 kişiyi öldürmüş bir teröristten bahsediyordu. O adam neden yerinden ayrılmış? Onu derhal Ankara'ya gönderin. Demek ki vicdanlıymış ki o zamanın yetkililerinden bir ikisi. Onlar da oraya cevap yazdılar Ankara'ya. Hastadır efendim dediler, gelecek hali yok. Onu gönderecek bir ambulansımız da yok elimizde, 1960. Tekrar cevap geldi, gelmez olasıca. Dedi ki onu gerekirse çöp arabasıyla bile olsa göndereceksiniz Ankara'ya. Çöp arabasıyla, öyle mi? Kıymetli kardeşlerim, tekbirin nerede getirileceğini bilin de tekbir getirin. Yanlış yerde tekbir getirilmez. Ben size zalim bir adamın sözünü söyledim. O anda tekbir getirmeyecektin. Tekbir getireceğin sözü şimdi söylüyorum sana. Kendisine dediler ki senin hakkında o zalim bakan böyle söyledi. Çöp arabasıyla bile olsa onu Ankara'ya gönderin dedi. Bediüzzaman ölmek üzere döşeğinde dedi ki kendi kaderini kendi tayin etti, kendisinin başına gelecek. Kendisinin başına geldi gerçekten de. Bediüzzaman o şekilde rahmetli oldu ama hemen sonrasında darbe oldu. 27 Mayıs 1960 darbesi ve darbeyi yapan generaller onu polis okulunun 5. katından o bakanı aşağıya attılar ve orada öldü ve cenazesini de çöp arabasıyla götürdüler. başına geldi. Kendi söyledi, kendisinin başına geldi. Bediüzzaman 50 sene daha yaşasaydı bu kadar sevilir miydi, bu kadar hizmet yapabilir miydi? Bazı insanlara Allah'ın yardımı bu şekilde olur. Onun adını, şanını yükseltir. Onu tesirli kılar. Onun hayatını insanlar üzerinde tesir ettirir. Ve insanlar onun hayatını okudukça onun gibi olurlar. Bir ölür, onun yerine 1000 tane dava adamı yetişir. 100.000 tane dava adamı yetişir. Hasan el-Banna şehit olur. Arkasından milyonlar gelir. İhvan-ı Müslümin'i tesis eder. Ve Allah Azze ve Celle onun ardından milyonlar getirir. İşte Allah'ın yardımı bazen böyle gelir. İlla da hemen mi gelecek? İlla da biz hemen hayatımızdayken mi göreceğiz? Bizim davamızın hakimiyeti Allah'ın bize verdiği bir yardım değil mi? Yaptığı bir yardım değil midir? Davamızın hakim olması bizim hakim olmamız değil midir? Bizim zaten şahsi bir meselemiz mi var ki? Davamız değil mi mesele? Allah'ın hakimiyetinin gerçekleşmesi değil midir mesele? O halde Allah hakim olduktan sonra ben ölmüşüm ne ifade eder? Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin yardımının ne zaman ne şekilde geleceğini insan bilemez. Kul zaten bunu bilmekle mükellef de değil. Kul kendi görevini bilmeli, Allah'ın görevine karışmamalı. Allah Azze ve Celle söz veriyor. Biz peygamberlerimize yardım ederiz ve iman edenlere yardım ederiz. Ama şu şekilde, ama bu şekilde, fakat mutlaka yardım ederiz. Bazen görevi bitmiştir artık, o yüzden onun şehit edilmesine izin veririz. Zaten vazifesi bitmiştir. Yatağında öleceğine hiç olmasa şehit olarak ölsün ki daha büyük bir hizmet yapmış olsun. Arkasından daha büyük bir tesir bırakmış olsun. Onun şehadete ulaştırılması da Allah'ın bir yardımıdır. Gelecek nesiller üzerinde daha tesirli olması için. Allah vaadini yerine getirir. Hazreti Peygamber'e de vaatte bulundu. Senin adını, şanını yükselteceğiz dedi, yükselttim. Seni hakim kılacağız dedi, hakim kıldı. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettikten sonra birkaç sene sonra tekrar dönüp de Mekke'yi fethetmedi mi? Yemen fethedilmedi mi? İran fethedilecek dedi, fethedilmedi mi? Mısır'ın fethedileceğini söyledi, fethedilmedi mi? İstanbul fethedilecek dedi, fethedilmedi mi? Roma'da fethedilecek buyuruyor. Henüz fethedilmedi ama diğer haberlerinin çıkmasından anlıyoruz ki Roma'da fethedilecek. Ve Allah Azze ve Celle iman edenlere bu şekilde yardım edecek. Sordular ya Resulallah, Roma'nın fethi mi öncedir, İstanbul'un fethi mi? İstanbul'un fethi daha evveldir buyurdu. Roma daha sonra fethedilecek dedi. Ve dediği gerçekleşti. Önce İstanbul fethedildi. Ve şimdi sıra Roma'dadır ve dünyadaki İslami hareketler bunu müjdelemektedir. Allah Azze ve Celle peygamberlerine ve iman edenlere yardım etmektedir. Yeter ki müminler onun davasını omuzlasınlar. Sadece Allah'a güvenerek yola çıksınlar. Allah Azze ve Celle kullarının kalbindeki bütün şirk çeşitlerini atmak istiyor. Bütün şirk çeşitleri atılırsa, Allah'tan başkasından yardım istemeyecek hale gelirse, yardımı sadece ondan bekleyecek hale gelirse, o zaman Allah'ın yardımı gelir. Hiçbir çeşidiyle şirk kalplerimizde kalmamalı. Allah'tan başkalarına tevekkül etmek gizli olan şirklerdendir. Allah'tan başkasına tevekkül etmemeli. Mümin müminlere de tevekkül etmeyecek. Müslüman Müslüman kadrolara da tevekkül etmeyecek. Müslüman sadece Rabbine tevekkül edecek. Şirkin bütün çeşitlerini, gizli çeşitlerini hepsini kalbinden atacak. İşte o zaman yardım gelecek. Çünkü yardım iman şartına bağlıdır. İman ise şirkin tamamen kalpten uzaklaşmasına bağlıdır. tam bir imanın kalpte oluşabilmesi, şirkin tamamen kalpten gitmesiyle mümkündür. Şirk tamamen kalbinizden gidecek ki, iman tamamen kalbinize girecek. Şirkten eser varsa o kalbe hakiki iman girmez. Onun için şirkin bütün çeşitleri reddedilecek. Allah'tan başkasından yardım beklenilmeyecek. Allah'tan başkasına tevekkül edilmeyecek. Allah'tan başkasından korkulmayacak. Sadece ve sadece onun davası omuzlanacak. Ondan başka bir davaya kalpte yer verilmeyecek. Ondan başka bir sevgiye kalpte yer verilmeyecek. Allah'tan başka bir sevgili, bir mahbub kalmayacak. İşte o zaman Allah'ın yardımını bekleyebiliriz. Çünkü Allah Azze ve Celle yardımı imana bağlamıştır. İman edenlere yardım ederiz. Hakikaten iman etmiş olanlara. Sadece La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah diyenlere değil. Allah'ı sevmiş olanlara, marifetullah'a ve muhabbetullah'a ulaşmış olanlara, Allah'tan başka bir şey sevemez hale gelmiş olanlara, onun davasından başka bir davayı düşünemez hale gelmiş olanlara, hayatında tek bir gayesi kalmış olanlara, namazı da ibadetleri de hayatı da ölümü de alemler Rabbi için olunca yani, başka bir şey kalmayınca yani kalbinden, işte o zaman yardımı bekleyebilir. Dünya hayatında da yardım ederiz, ahirette de şahitlerin getirildiği o günde de, o mahkeme-i kübrada da, onun seveceği şahitleri getiririz, onun aleyhinde bulunacak olanları da ikna eder Allah Azze ve Celle, hakkı olanları ikna eder ve onların haklarını öder, ona haklarını bağışlamalarını, bunun karşılığında onlara cennetini vereceğini söyler. Bu şekilde Allah Azze ve Celle kıyamet gününde de bunlara yardım etmiş olur. Küçük günahlarını bağışlar. Hatta Allah Azze ve Celle onların bazı amellerinden, fedakarlığından, çilekeşliğinden razı ise büyük günahını da bağışlar. Çünkü o gafirun zemptir. Yalnız kabilü tevb değil, sadece tevbeleri kabul eden değil, aynı zamanda günahları bağışlayandır. Yani tevbe etmemiş olsa bile yine de günahını bağışlar. Çünkü Allah ondan razı olmuştur bir kere. İşte böyle olanlar, firavunlara karşı mücadele etmiş olanlara bunlar vaat ediliyor. Denilmek isteniliyor ki ey müminler, Allah'ın yardımını istiyorsanız haydin mücadeleye. Bir kenarda durmayın, tribünlerden maçı seyredenler gibi olmayın. Haydi siz de sahaya inin, sizin de bir rolünüz olmalı. Bu maç hepinizin maçıdır. Bu müsabaka hepinizin müsabakasıdır. 3-5 tane profesyonelin müsabakası değil. Her Müslüman bu müsabakada bir yer almak zorundadır. Ama ileride oynayacak, ama orta sahada, ama geride, her neyse, ama kenarda top toplayacak, her neyse, bir yerde vazife alacak. İşte o zaman Allah'ın yardımı gelecek. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِم۪ينَ مَعْزِرَتُهُمْ O gün o zalimlere, o kafirlere mazeretlere fayda vermez. وَلَهُمُ اللّٰعْنَى Ve onlara lanet var. Onlar lanete uğrayacak, Allah rahmetinden kovulacaklar ve lanetlenecekler. Çünkü zulmettiler ve çünkü mazeretleri de yoktur. Çünkü onların söyleyecekleri mazeretler batıl mazeretlerdir. Biz Kur'an'dan biliyoruz ki onlar bir takım mazeretler söyleyecekler. Şöyle oldu, böyle oldu ya Rabbi diyecekler, ama Allah Azze ve Celle katında bu mazeretler makbul değildir. Onun için Kur'an öyle buyuruyor, onların mazereti yok diyor. Onların mazeretleri onlara fayda vermiyorsa demek ki mazeret yoktur yani. Madem ki fayda vermiyor, o halde yok hükmündedir. Eğer fayda verseydi o zaman o mazeret var hükmünde olabilirdi. Madem fayda vermiyor, o halde yok hükmündedir. Demek ki zalimler, zulümlerinden dolayı hesap verecekler ve ne mazeret söylerlerse söylesinler. Ya Rabbi ben filan adam kızdırdı diyecekler mesela. Ondan dolayı zulmettim ya Rabbi diyecekler, kabul edilmeyecek. Kafam çok bozuktu ya Rabbi diyecek, kabul edilmeyecek. Beni filan aldattı, falan bana şöyle dedi, böyle dedi, beni peşinden sürükledi, beni böyle inandırdı diyecek, kabul edilmeyecek. Onların o mazeretleri her ne kadar kendilerine göre mazeret olsa bile, Allah katında mazeret değil. Allah katında mazeret olmayan mazeret değildir. Bir bakın söylediğiniz mazeretlere, Allah katında kabul müdür değil midir ona bakın. Sizin katınızda, benim katımda kabul olsa ne olur, olmasa ne olur? Sen beni ikna etsen ne olur, etmesen ne olur? Yapman gereken bir görevi yapmadın mesela. Gelip beni ikna etsen ne olur, etmesen ne olur? Allah senin mazeretini kabul etmiyorsa ben etsem ne olur? İstefti kalbe, kalbinden fetvayı iste. Mazeretin mazeret midir gerçekten, kalbine danış. İnsanlar sana hak verebilirler. Hocalar da sana hak verebilirler. Evet şu mazeretin var, doğru haklısın falan da diyebilirler. Bazı hocalar gevşektirler, ciddiyetsizdirler, korkaktırlar. Hakikatleri söylemekten çekinirler, utanırlar, söyleyemezler. Sana hak da verebilirler. Sen istediğin cevabı da sana verebilirler. Bazı insanlar öyledirler. Haksıza haksızsın diyemezler. Ona da adeta haklısın derler ya da onu o manaya gelecek laflar söyleyebilirler. Mazeretlerini kabul ederler. Hakikatte o mazeret Allah katında kabul değildir. Hoca onu kabul eder çünkü zayıf bir adamdır. Gerçeği söyleyemeyen bir adamdır. Kişiliği gelişmemiştir. Haksıza haksızsın diyememektedir. Ama o kişi kalbine danışmalı. Falanlar bana hak verdi, mazeretimi kabul etti ama hele bir de kalbime danışayım demeli. Efendimiz öyle buyuruyor. İstefti kalbek melev eftakel muftun buyuruyor. Hocalar sana fetva verse de sen hele bir kalbine danış diyor. İster bu fetva konusu olsun, isterse bir mazeret olsun. İnsanlar sana hak verseler de mazeretini kabul etseler de acaba Allah kabul ediyor mu, ona bakmak lazım. Allah'ın kabul etmediği mazereti insanlar kabul etseler ne olur ki? Ve lehumul la'ne, onlara lanet var. Mazeretleri kabul edilmediği gibi ayrıca bir de lanet edilecekler. Ve lehum su'ud dar, ve onlara kötü bir yurt var. Yurdun en kötüsü onlara, yani cehennem. Yurdun en kötüsü, kalınacak yerin en kötüsü cehennem onlar içindir. Demek ki Allah Azze ve Celle yardım edeceğini bize söz verdiği halde sanki Allah'ın yardım edeceğine güvenmiyormuş gibi, şöyle bir şey başıma gelirse ne olacak diyenler, yani o durumda da mı Allah bana yardım eder? Bir adam karşıma çıksa gecenin saat birinde, çekse silahını bana sıksa, bana Allah o anda yardım mı edecek sanki diye, haşa, böyle düşünenler. İşte Allah onları tehdit ediyor ve o zalimlerin, yani Allah'ın yardımına güvenmeyenler zalimdirler. Ayetler arasındaki bağlantı, o bağlantıları görmek lazım. Biraz evvel Allah Azze ve Celle Allah'ın yardım edeceğine söz vermişti. Şimdi de buyuruyor ki zalimlere lanet var ve onların mazeretleri kabul edilmeyecek. Yani onlar firavunlara karşı mücadele etmediler, çekindiler, korktular. Allah'ın sözüne güvenmediler. Yardım edeceğim dedim, bana inanmadılar. Onlar zalimdirler. Ve onlara benim lanetim var. Ve onlara yurdun en kötüsü cehennem var. Çünkü onlar benim yardımıma güvenmediler. Firavundan korktular, benden korkmadılar. Demek ki firavunlardan korkup onlarla beraber olanlar, onlara karşı mücadeleye katılmayanlar zalimdirler ve onlara lanet vardır. وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَ الْهُدَى Biz Musa'ya hidayeti verdik. Hidayet kaynağı olan yani Tevrat'ı verdik. Andolsun, yemin olsun ki biz Musa'ya hidayet kaynağını verdik ama ondan sonrakiler ne yaptılar? Hidayet kaynağı ellerindeydi, Tevrat ellerindeydi ama ne yaptılar? O kaynağa uymadılar. O kaynağa uymadılar. Onu terk ettiler. Onlar onu terk etti ama Allah Azze ve Celle buyurur ki وَاَوْرَسْنَا بَنْ اِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ Ve İsrailoğullarına biz onları kitaba varis kıldık. Kitabı onlara teslim ettik yani. Yani Musa'dan sonra kitabı onlara bıraktık. Onlar o kitaba göre amel etsinler ve o kitabı dünyada hakim kılsınlar. Kendi bölgelerinden azından hakim kılsınlar. Kitap hakim olmak üzere gelir. Mahkum olmak üzere değil. Kitap sadece okunmak için değil. Sadece namaz, oruç için gelmez kitap. Kitap hakim olmak için gelir. Bütün meselelerde hakim olmak için gelir. Sadece bazı meselelerde değil. Ferdi hayatımıza da hakim olmaya gelir. Aile hayatımıza da. Devlet hayatımıza da, ümmet hayatımıza da, bütün dünyaya hakim olmak için gelir. Çünkü Allah dünyanın yaratıcısıdır. Dünyanın bir kısmı Allah'ın, bir kısmı başkasının değil ki. Dolayısıyla Allah kitabını bütün dünya için gönderir. Evet, Kur'an'dan evvelki kitaplar bir kavme gönderiliyordu. Vallahi Azze ve Celle o yüzden burada buyurur ki İsrailoğullarını yani Yahudileri, Yakup oğullarını kitaba varis kıldık. Onlar kitaba mirasçı oldular. Kitabı yerine getireceklerdi yani. Ama ne yaptılar? Kitabı yerine getirmediler. Huden ve zikra li ulil elbab. Hidayet kaynağı olarak ve aynı zamanda hatırlatma olarak, bir öğüt olarak aynı zamanda, ama kim için? Ulul elbab için, temiz, safi akıl sahipleri için. Zil akıl değil yani sadece. Akıl sahibi değil, herkesin aklı var. Burada ulul elbab'den bahsediliyor. Sadece zevil ukul denmiyor yani mesela. Akıl sahipleri denmiyor, ulul elbab deniyor. Ulul elbab ile öbürü arasında fark var. Ulul elbab, o da akıl sahibi, zil akıl da akıl sahibi. Fakat normal herkeste vardır o akıl. Deli olmayan herkeste vardır o akıl. Ama Allah Azze ve Celle burada kitabın kimler için hidayet kaynağı olduğunu, kitabın kimler için öğüt olduğunu bize söylüyor. Kimler için? Ulul elbab için. Temiz akıl sahipleri için. Aklını ideolojilerle kirletmemiş olanlar için. Bid'atlerle aklını kirletmemiş olanlar için. Şirk ile aklını kirletmemiş olanlar için. İnsan görüşleriyle aklını kirletmemiş olanlar için. Allah'ın vahyiyle aklını tertemiz etmiş olanlar için hidayet kaynağı. Günahlarla aklını kirletmemiş olanlar için. İçkiyle, kumar ile, zina ile, adam öldürmek ile, ahlaksızlık ile, kibir ile aklını kirletmemiş olanlar için, vicdanını kirletmemiş olanlar için, kalbini kirletmemiş olanlar için. Efendimiz buyurur ki kalp her bir günah ile kirlenir. Her günah kalpte bir siyah nokta meydana getirir. Tevbe edildiği zaman o siyah nokta gider, temizlenir. Tevbe edilmeyecek, günahlara devam edilecek olursa siyah noktalar kalbi her tarafını kaplar. Kalp simsiyah kesilir, artık ondan sonra o adam öğütten tesir altında kalmaz. Artık kalbi mühürlenmiştir. Hatemallahu ala kulubihim. Artık kalbin Allah mühürlenmiştir ve artık laf anlamaz hale gelmiştir. Demek ki ulul elbab'den olanlar laf anlarlar. Temizdir onların aklı. Kirlenmiş olanlar, kalpleri mühürlenmiş olanlar anlamayacaklar. Bazılarının aklı demek ki tertemiz kalıyor. Hani kalbi temiz deriz bazı insanlara. Belki yanlış yoldadır çevresinden dolayı. Belki iyi bir ana babası olmamıştır. Belki iyi bir arkadaş çevresi olmamıştır. belki henüz İslam'la daha tanışamamıştır. Her neyse, ama aslında temiz bir kalbi vardır. Allah Azze ve Celle onun o kalbinin temizliği hürmetine haramları görmüştür ama haramlardan uzak durmuştur. Vicdanının sesine kulak vermiştir. Kalbinin simsiyah hale getirmemiştir. O da haramlara girebilirdi. O da her pisliğe bulaşabilirdi. Bulaşmaktan kendisini korumaya çalışmıştır. Hakikati arayan bir insandır. Hakikate karşı ilgili bir insandır. Ama bulamamaktadır. Belki kendisine henüz ulaşmamıştır. Böyle olanlar için, kalbini temiz tutmuş olanlar için kitap hidayet kaynağıdır, öğüttür ve onlar öğütten alacaklardır. فَذَكِّرِنْ نَفَعَةِ الزِّكْرَى Öğüt ver, öğüt fayda verecekse, yani fayda verir demek. Sen öğüt vermeye devam et demek yani. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى Korkan, Allah'a karşı haşyet duyanlar öğüt alacaktır. وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى Ama en şakî olan bedbaht adama gelince o kaçacaktır. Öğüt verildikçe o daha da kaçacaktır. O öğüt almak istememektedir. O hayatını değiştirmeyi göze alamamaktadır. Sen öğüt fayda vereceği insanlara öğüt vermeye devam et ey Resulüm. Biz Musa'ya kitabı bu şekilde verdik. Hudan ve zikra li ulil elbab. Yani ey Resulüm onu hatırla. Şimdi senin kavmin sana iman etmiyor ya, sana karşı zulmediyor ya, Musa'yı hatırla ey Resulüm. Allah Azze ve Celle Musa'yı tekrar hatırlatıyor. Halbuki 5-10 ayet evvel zaten Musa Aleyhisselam'ın kıssasını anlatmıştım. O gizli mümin meselesinden evvel zaten Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ın konuşmalarını, Firavun'la olan konuşmalarını bize anlatmıştı. Burada tekrar Musa'yı bir daha hatırlatıyor. Musa Aleyhisselam'ı tekrar hatırlatıyor ki, ey Resulüm hatırla, Musa'nın kıssası sonunda ne olmuştu? Musa galip geldi, Musa'ya iman edenler de galip geldiler. Şimdi tekrar hatırla, sana karşı gelenleri, onları gördüğün zaman Musa'yı hatırla tekrar. Musa'nın sonu gibi sen de galip geleceksin, korkma. Sana da Rabbin verecek. Bunları sen düşünme, sen yoluna devam et. Ve aynı zamanda Mekke müşriklerine de hitap edilmiş oluyor. Ey Mekke'nin kafirleri, sizden evvel Firavun Musa'ya karşı gelmişti, sonu ne oldu? Musa'ya iman edenler ne oldu? Musa'ya karşı gelenler ne oldu? Bir hatırlayın. Siz Firavun'dan daha kuvvetli değilsiniz. Firavun sizden daha güçlüydü. Büyük bir imparatordu. Onun sonu ne oldu ki sizinki ne olsun? Ey Mekke'nin müşrikleri, siz bir aşiretten ibaretsiniz. Firavun'un Allah kökünü kazıdı. Siz kim oluyorsunuz? Bir taraftan müminlere Allah Azze ve Celle teselli veriyor. Bir taraftan kafirleri tehdit ediyor. Ve öyle buyuruyor, bu kitap İsrailoğullarına miras olarak bırakıldı. Allah'ın bir emanetiydi. Musa'dan kalma onlara bir emanetti. O emaneti korumalıydılar. İnsan babasının mirasına sahip çıkar. Bunlar o peygamberlerinin mirasına sahip çıkmalıydılar. Denilmek isteniliyor ama onlar sahip çıkmadılar. Ey müminler, siz de peygamberinizin kitabına sahip çıkın. İsrailoğulları Tevrat'a sahip çıkmadılar. Tevrat'ı tamamen kaybettiler. Hatta alimleri bile Tevrat diye bir kitabın varlığını bilmez hale gelmişti. Allah Uzeyr Aleyhisselam'ı gönderdi Musa'dan 700 sene kadar sonra. O arada Tevrat'ı unutmuşlardı, alimler bile bilmiyordu. Uzeyr tekrardan yazdı. O yüzden nasıl yazdı deyip bu sefer de Yahudiler Hazreti Uzeyr'e Allah'ın oğlu dediler. Allah'ın oğlu olmasa yazamazdı ki dediler. O kadar ki o kendilerine miras olarak bırakılan kitabı unutmuşlardı. Terk etmişlerdi. Allah'ın emanetini terk etmişlerdi. O yüzden Allah Azze ve Celle bize hatırlatıyor. Kur'an da size miras bırakılıyor ey müminler. Hazreti Peygamber ölecek, bütün insanlar gibi o da ölecek. O öldüğü zaman ondan sonra kitabına, mirasına sahip çıkacaksınız. Müminlere bu mesaj veriliyor. Ve bu kitabın ancak ulul elbab için, temiz akıl sahipleri için hidayet kaynağı olacağı ifade olunuyor. Tevrat da öyle, İncil de, Kur'an da. Kitap akıl sahipleri için ama temiz akıl sahipleri için. Aklını kirletmemiş olanlar için. Kötü filmlerle, ahlaksızlıklarla, ideolojilerle, felsefelerle aklını kirletmemiş olanlar için hidayet kaynağıdır ve bir hatırlatmadır, bir öğüttür. Fasbir inne vaadallahi hak. Ey Resulüm, sen sabret. Madem ki Allah'ın vaadi gerçek, o halde sabretmene değer. İnne vaadallahi hak. Allah'ın vaadi haktır ey Resulüm. Sana Allah vaatte bulunuyor, sana vereceğim diyor, verecek. Üzülme, inne atayna kel kevser. Sana biz Kevser'i verdik ey Resulüm. Sana büyük bir ümmet verdik ey Resulüm. Vereceğiz yani. Daha o zaman verilmemişti. Allah vaatte bulunuyordu, iş bitti demektir. Allah vereceğim dedi mi verir. Biz sana yalnız ahiretteki Kevser havzını değil, aynı zamanda sana biz bu dünyadaki Kevser'i de vereceğiz. Hayru kesir vereceğiz sana. Çok hayır vereceğiz sana ey Resulüm, o halde sabret. Madem ki sana Allah Kevser'i verdi, o halde fesallili rabbik, Rabbin için namaz kıl denilmişti. Venhar denilmişti, Rabbin için kurban da kes. Şimdi burada da deniyor ki sabret, Rabbin için sabret. Vel Rabbike fasbir buyurulmuştu ilk Mekki surelerde. Ey Resulüm, Rabbin için sabret. Çünkü Rabbin için sabretmeye değer. Çünkü o kainatın padişahıdır. Onun için her şeye değer. Onun için vallahi tırnakların çekilse, onun için etin kemiğinden ayrılsa değer. Onun için elin ayağın doğransa da değer. Çünkü o kainatın sahibidir. Ve sana mükafatını verecektir. Verebilecek olan odur. Onun için değer. Vel Rabbike fasbir. Senin sabrın Rabbin için olacak yani. Başka şeyler için değil yani. Zafer için de değil yani. Zaferi de Rabbine ortak koşmayacaksın yani. Zafer için de mücadele etmeyeceksin. Irkın için mücadele etmemen gerektiği gibi. Sadece Allah için mücadele edecek ve sadece onun için sabredeceksin. Çünkü ancak onun için değer. Çünkü o Rabbul Alemin'dir, çünkü o seni yaratandır, çünkü o her şeyi bilendir, çünkü o en güzel olandır, çünkü o sonsuz kudret sahibi olandır, onun için değer. İnsan Rabbinin kıymetini takdir etse, Allah'ı koyması gereken makama koyabilse bunu anlar. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ama gelin görün ki Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. İnsanların çoğunluğu Allah'ı koymaları gereken makama koyamadılar. Sevgilileri uğrunda nelere katlanırlar ama Rableri uğrunda hiçbir şeye katlanmazlar. Sevgilileri uğrunda para harcarlar. Sevgilileri uğrunda yağmurda beklerler. Sevgilileri uğrunda güneşin altında beklerler. Sevgilileri uğrunda icabında ölümü göze alırlar, öldürmeyi göze alırlar. Bakın Türk filmlerine göreceksiniz bunları. Ama bu adamlara bakın, Allah için hiçbir şeyi göze almazlar. Sonradan Allah'ı seviyor musun diye sorulduğu zaman tabi tabi derler, yalan söylemektedirler. Bu bir yalancılıktır. İnsanlar için göze aldığını Allah için göze alamaz. İnsanlar için verdiğini Allah için veremez. İnsanlar için sabreder ya da maddi menfaatları için sabreder. Her gün sabah 8, akşam 8 çalışır, sabreder. Dünya menfaatları için ama Allah için bir saatini veremez. Sonra da Allah'ı seviyorum der, yalan söyler. Niceler yalancıdırlar ama yalancılıklarının farkında değildirler. Fasbirine vaadallahi hak. Çünkü Allah'ın vaadi haktır. Onun için sabret. Sabret çünkü Allah'ın vaadinde duracak. Sana verecek ey Resulüm. Vestağfir li zembik. Ve günahın içinde Allah'a istiğfar et.
Allah Resulü'nün günahı olur mu? Var mıydı ki günahı? Peygamberler günahtan masumdurlar. İsmet sıfatları vardır yani. Peygamberler günah işlemezler. Peygamber olduktan sonra asla günah işlemezler. Peygamber olmadan evvel bilerek çirkin günahlar işlemezler. Acaba küçük günahlar hani insanlık icabı onlardan sadır olmuş olabilir mi? Peygamber olmadan evvelki hayatlarında tartışılmıştır. Her neyse. Sonuçta burada peygamberlikten sonraki döneme biz bakıyoruz. Peygamberlikten sonraki döneme ele aldığımız zaman Efendimizin bir günahın olduğunu bilmiyoruz. Bazı zelle tabir edilen bir takım hatalar, hatacıklar olmuştur. Abese suresinde anlatıldığı gibi. Ama bunlar zelle tabir edilmiştir. Küçücük hatalardır ve bunlar iyi niyetle yapılmıştır. Bizim hatalarımıza benzemez. Bizim hatalarımıza benzemediğini anlatmak için de bunlara hata denilmemiş de zelle denilmiş. Allah Azze ve Celle burada zemb ifadesini kullanıyor. Günah ifadesini. Allah kullanabilir, biz kullanmayacağız. Biz zelle diyoruz. Allah Azze ve Celle neyi kastediyor tam olarak bilemeyiz. Ama farz-ı misal de olabilir hani. Ey Resulüm sen günahların için istiğfar et derken, yani günahın olsaydı hani, günahın varsa onun için istiğfar et. Yani aslında Allah Azze ve Celle peygamberine hitap ederken ümmetine hitap etmiş oluyor. Ey müminler siz günahlarınız için istiğfar edin. Burada peygambere hitap edilse de aslında ümmete hitap ediliyor. Ve peygamberlerde zelle olur dedim. Mesela Efendimiz'e bir ama gelmişti. Abese suresinde anlatılır. Abese ve tevelle en ca'ehul a'ma. Bir ama geldi diye, kör bir insan geldi diye yüzünü ekşitti. Ve kaşlarını çattı. Yani şimdi sırası mıydı gelmenin dercesine. Hadise şudur yani. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke'nin önde gelenlerin İslam'ı anlatıyordu. Kabile şeflerine. Onlar iman etseler herkes iman edecek. O ümit içerisinde peygamberimiz anlatıyor, heyecanla bir şeyler anlatmaya çalışıyor onlara. Belki adam olurlar. Belki anlarlar diye. Belki kibirlerinden kurtulurlar diye. O sırada ama geldi Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh. Ya Resulallah dedi bana Allah'ın sana öğrettiklerinden öğretsene. Efendimiz de o sırada şimdi sırası mıydı dercesine yüzünü ekşitti. Sırtını döndü yani daha sonra gelsen olmaz mıydı? Dercesine Allah Azze ve Celle olaya müdahale etti. Ve peygamberini ikaz etti. Abese suresi nazil oldu. Bu olay anlatıldı. Abese ve tevelle en ca'ehul a'ma. Bir a'ma gelmiş diye böyle davranıyor. Davranıyorsun böyle yaptın da demedi Allah Azze ve Celle. Peygamberinin makamını korumak istedi. Ey Resulüm sen neden şöyle yaptın da demiyor. Böyle yaptı diyor, şöyle etti. Bu şekilde peygamberinin makamını koruyor. Saygısızlık yapılmasın diye. Ne biliyorsun ve meydurike leallehu yezzekke. O ama belki de tezekki edecekti, temizlenecekti, arınacaktı, günahlarından tövbe edecekti. Ne biliyorsun? Sen sana soranı anlatsana. Sen sana soranı anlat. Belki öğüt fayda verecek. Ama sen ne yapıyorsun? Kendini müstani gören, öğüde ihtiyacım yok gibi görenlere anlatıyorsun. فَاَنْتَ لَهُ تَسَدَّ Sen onlara yönünü çeviriyorsun. O müstani gören, benim öğüde ihtiyacım yok, ben bilirim zaten diyenlere sen, o kabile şeflerine, zenginlere, kodamanlara yönünü çeviriyorsun. Belki adam olursa hepsi beraber adam olurlar, iman ederler diyorsun ama öyle değil ey Resulüm, senin vazifen o değil. Sen fakir de olsa, ama da olsa sen anlatmakla mükellefsin.
Zengin fakir ayrımı yapamazsın. Bunun gibi bir takım zelleler, bizim hatalarımıza benzemez bunlar. Bizim gibiler için bu hata bile sayılmaz. Bizim makamımızda bunlar hata olarak görülmez bile. Çünkü iyi niyet var işin içerisinde. Allah Resulü'nün niyeti iyiydi. O kabile reisleri iman etse herkes iman edecek. Onu düşünüyordu. Bu gayet güzel bir niyetti aslında. Bizim gibilerin belki makamı için bu hata da değil, zelle de değil belki. Fakat o makama uygun düşmüyor. O yüksek makama uygun düşmüyor. Nasıl ki mesela normal bir insan bir adama bağırsa mesela ehemmiyeti yok. Ama mesela bir başbakan bağırsa, bir reis-i cumhur bağıracak olsa mesela yakışmıyor ya hani. Aynen o şekilde yerine göre yani küfür kelimeleri kullansa yakışmaz. Normal bir insan kullansa bir şey olmuyor. Ama mesela o makamda küfür kelimesini kullansa sesini yükselttiği yerler olur. Peygamberlerde de olmuştur öyle haller. Ama bazı kelimeler, bazı haller yakışmaz o makama. Ey Resulüm işte bunun gibi şeyler yapmamalısın. Senin makamına yakışmıyor. O başka insanlara yakışır ama sana yakışmaz. Bunun gibi bir takım zempler, bir takım zelleler Allah Resulünden zuhur etmiş olabilir. Fakat Allah Azze ve Celle acaba onu mu kastediyor? Yoksa ey Resulüm acele ediyorsun, Allah'ın yardımının bir an evvel gelmesini istiyorsun. Bu da bir yanlış. Onu mu söylemek istiyor? Siyak ve sibaka bakılacak olursa, yani konunun gelişine gidişine, ayetin evveline sonrasına yani bakacak olursanız, o zaman sanki onu işaret ediyor gibi. Yani ey Resulüm sen acele ediyorsun, hemen yardımın gelmesini istiyorsun. Halbuki senin böyle bir görevin yok. Bundan dolayı da istiğfar et. Senin kendi görevini bil. Acele etme ey Resulüm. Ve estağfir li zembike ve sebbih bihamdi rabbike bil aşiyyi vel ibkar. Ey Resulüm sen sabah akşam, akşam sabah daha doğrusu, akşam sabah Rabbini tesbih et. Ve tövbe istiğfar et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, günde 100 defa tövbe istiğfar ederim Rabbime. Sen de mi ya Resulallah? Evet ben de. Günde 100 defa tövbe istiğfar ederim. Neden acaba? Buyurur ki, bazen kalbime bir şeyler gelir, bir bulanıklık hissederim, o kadar. Bir bulanıklık sadece. Buradaki kasıt, bu ayetteki kasıt böyle bir şey de olabilir. Yani ey Resulüm bazen kalbinde bir bulanıklık hasıl oluyor. Diğer insanlar gibi bir günah yapma isteği değil. Diğer insanlarda bir günah yapma iradesi gerçekleşebilir. Azmi kararlılığı gerçekleşebilir. Aklından geçip gitmesinden sorumlu değil insan. Bu vesvesem. Aklından gelir ve gider durmaz. İnsan üzerinde durmaz ve onu yapmayı düşünmez bile zaten. Bundan mesul değil. Ama aklına gelmiş ve kalmış. Hatta belki de karar vermiş. Yapmak istemiş. Belki yapamamış. Ama yapmak istemiş. Karar vermeye kalkışmış. Belki karar vermiş. Bundan mesuldür insan. Hazreti Peygamber'de böyle bir durum olmaz. Bir yanlışı, bir haramı yapma arzusu olmaz. Yahut da böyle bir karar vermiş olamaz. Diğer insanlar gibi değil yani. Fakat bir bulanıklık yani böyle gelir ve gider. Ondan dolayı da istiğfar ederim buyuruyor. Durmaz yani kalbinden. Ne gibi? Tam olarak bilemeyiz ama bazı rivayetlerden şöyle bir bilgi elde ediyoruz. Allah Resulü bir seferinde bir yerde otururken bir kadın geçti. Gözü istemeden kadına değdi. Hemen gözünü çevirdi. Sonra kalktı gitti evine. Biraz sonra tekrar geldi. Başından su damlıyordu. Saçı ıslaktı. Gusül abdesti almıştı. Buyurdu ki böyle bir durumla karşılaşırsanız kendi ehlinize gidiniz, hanımınıza gidiniz. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem belki bu gibi durumları kastediyor da olabilir. Belki bir an bir bulanıklık olmuş ama üzerinde durmamış. Haşa, ona yakışmaz. Yanlış bir şey düşünmek onun için düşünülemez. Fakat onun kendi ifadesine göre konuşuyorum. Böyle durumlarda ehlinize gidin demesinden anlaşılıyor ki gözü istemeden değmiş ve kendi ailesini arzu etmiş. Demek ki Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem de buna benzer haller zuhur edebilir. Ya da ama olayında olduğu gibi bir durum olabilir. Ya da kendi kendisine bal şerbetini yasaklaması gibi bir durum olabilir. Hanımlarının rızasını alabilmek için onların istediği şeyi bir defasında söylemek zorunda kalmıştı. Bundan sonra bal şerbeti içmeyeceğim demek zorunda kalmıştı. Allah Azze ve Celle Resulüm der ona, neden hanımlarının razı olması için bal şerbetini kendine yasak ediyorsun? Mesele uzundur, o konuya girmeyeceğim. Olay nasıl oldu konumuzla ilgili değil. Konumuzla ilgili olan kısmı bu kadar. Yani Allah Azze ve Celle hanımlarının rızası için sen kendine Allah'ın helal ettiği bir şey yasak edemezsin ey Resulüm. Bundan sonra bal şerbet içmeyeceğim diyemezsin yani. Bunun gibi de olabilir. Bunun gibi durumlar için de Rabbine tövbe istiğfar et ey Resulüm. Hem de sabah akşam ya da akşam sabah Rabbini tesbih et. Öğlenden geceye kadar yani. Öğlenden geceye kadar. Öğlen ikindi akşam yatsı namazlarını kastediyor da olabilir. Her türlü zikret manasına da gelebilir. Her an Allah'ı zikret manasına da gelebilir. Çünkü senin azık almaya ihtiyacın var ey Resulüm. Sen bir dava adamısın, sürekli azık almaya ihtiyacın var. Senin sürekli Allah'a tesbih etmeye ve zikretmeye ihtiyacın var. Yoksa benzinin biter. Hep benzin almak zorundasın. Sürekli benzin almalısın. Benzin alman için de Allah'ı zikretmelisin. Allah'a zikir benzindir. Kur'an okumak benzindir. Kitap okumak benzindir. Tefekkür etmek, kainat kitabını okumak benzindir. Sohbetlere katılmak benzindir. Sohbet yapmak da bir benzindir. Benzin al ey Resulüm, benzinin biter yoksa. Gece ve gündüz el-aşi vaktinde de, yani öğlenden itibaren zeval vaktinden sonra, yani öğlen ikindi akşam yatsıyı kastediyor. Dört vakit namaz burada kastedilmiş olabilir. Burada zikirden maksat, hamd etmekten maksat namaz ise o dört namaz kastediliyor olabilir. Vel ibkar, bir de ibkar var yani sabah vakti. Yani imsak vaktinden güneş doğana kadar olan ki vakit. Yani sabah namazının vakti. Sabah namazı vaktinde Allah'ı zikret. Öğlen ikindi akşam yatsı vakitlerinde Allah'ı zikret. Yani esas itibariyle her vakit Allah'ı zikret. İbn-i Kayyim Allah Resulü'nün zikrini bize anlatırken der ki onun her hali zikirdi. Evinden çıkarken zikrederdi. Ayakkabısını giyerken zikrederdi. Tuvalete girerken çıkarken zikrederdi. Camiye girerken çıkarken zikrederdi. Gece yatağına girdiği zaman zikrederdi. Gece sağdan sola döndüğü zaman zikrederdi. Sabah uyandığı zaman zikrederdi. Hanımına yaklaşırken bile zikrederdi. O daima Rabbi ile beraberdi ve her hali zikirdi. Zikretmek için haftanın belli bir gününü, hatme denilen o vakti, o şeyi beklemezdi. Her hali zikirdi. Zikir öyle olur. Günde 100 defa tövbe istiğfar ediyorum buyuruyor. Siz de edin demek istiyor. Her kim ki günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdihi diyecek olursa, günahları deniz köpüğü kadar olsa bağışlanır buyuruluyor. Her kim ki böyle diyecek olursa başka bir rivayette, ona cennette hurma ağacı dikilir buyuruluyor. Her kim namazlardan sonra 33'er defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyecek olursa, günaha deniz köpüğü kadar olsa bağışlanır buyuruluyor. Her kim bana günde bir defa salatu selam getirse şöyle olur, 10 defa getirse böyle olur, 100 defa getirse şöyle olur deniliyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain dememiz bize tavsiye ediliyor. Her kim la ilahe illallah vahdahu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir diyecek olursa 100 defa şöyle şöyle olur, ona şöyle şöyle sevap verilir deniliyor. Şöyle şöyle cehennemden kurtulur deniliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizi nasıl zikredeceğimizi öğretiyor. Zikrin çeşitlerini öğretiyor. Ama bütün bunlardan anlıyoruz ki esas olarak zikir hayatın her anında. Çünkü Allah her an zikredilmeye değer. Her nefes alışımızda, her nefesi verişimizde mümkün olsa nefes alırken Subhanallah diyebilsek, mümkün olsa verirken Subhanallah diyebilsek, mümkün olsa her nefeste 100 defa denilebilse, mümkün olsa her nefes verişte 100 defa denilebilse, vallahi Allah buna layıktır. Kainatın sahibi olan sonsuz ilim ve kudret ve rahmet sahibi olan o zat buna layıktır. Şöyle bir bakın kainata, sonsuz bir kainat, sonsuz bir ilim, sonsuz bir kudret, sonsuz bir rahmet. Sonsuz olan Allah sonsuz zikre layıktır. Ey Resulüm, sen firavunlarla mücadele edeceksin. Zamanının Ebu Cehilleriyle, Firavun Nemrutlarıyla mücadele edeceksin. O halde sen Rabbini zikret, daima benzin almalısın. Hep Rabbini zikretmelisin. Benzin almalısın. Yoksa dayanamazsın, bu yol uzundur. Bu yolda giderken önüne tepeler çıkacak. Benzine ihtiyacın var. Aşıp geçmek zorundasın. Dağlar çıkacak. Delip geçmek zorunda kalacaksın. Önüne nehirler çıkacak, köprüler yapacaksın. Deniz çıkacak, gemiler yapacaksın. Senin hedefin küçük bir hedef değil. Büyük bir hedef sana gösterilmiş. Yeryüzü sana hedef olarak gösterilmiş. Yeryüzünde fitne kalmayana kadar sen ve ümmetin savaşacaksınız. Yeryüzünde hiçbir kafir nizam kalmayana kadar mücadele edeceksiniz. Dolayısıyla hep benzin almaya ihtiyacınız var. Onun için sen istiğfar et. İstiğfar et ki günahlardan temizlenesin, kalbin tertemiz olsun. O temiz bir kalple Allah'a tesbih et. Yani evvela estağfirullah ve etubu ileyh diye başla. Sonra Subhanallah de, sonra la ilahe illallah de. Önce istiğfar et, ondan sonra tesbih et Allah'ı. Kalbin temizlensin ondan sonra, dilin temizlensin ondan sonra. Nasıl ki Kur'an okumaya başlarken euzubillahimineşşeytanirracim dersin. Önce Allah'a sığınırsın şeytandan. Önce dilini temizlersin günahlarla. Kararmış olan, kirlenmiş olan o dil önce temizlenir auzu ile. Ondan sonra başlarsın kelamullahı okumaya. Aynı şekilde önce istiğfar et, ondan sonra tesbih et. Tertemiz bir dile sahip ol önce. Kalbin temizlensin, dilin temizlensin önce, ondan sonra Subhanallah de. Ondan sonra la ilahe illallah de. Bu şekilde benzin al ki uzun süre bu yolda dayanabilesin. Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberine bu yolda nasıl dayanabileceğini öğretiyor. Aynı zamanda bütün müminlere de yol gösteriyor. Nasıl azıklanacağız, nasıl benzin alacağız, Allah bize yolunu gösteriyor. Geceleyin kalkıp namaz kılmakla başladı bu iş. Ya eyyuhel müzzemmil kumil leyle illa kalile denildi önce. Geceleyin kalkacaksın, gecenin az bir kısmı dışında kalkacaksın ve Rabbine divan duracaksın, secde edeceksin, kitabını okuyacaksın denildi. Hala o eğitim devam ediyor. İlk zamanlarda müzzemmil gelmişti. Geceleyin kalkıp teheccüd kılacaksın denilmişti. Geceleyin kalkıp Kur'an okuyacaksın denilmişti. Halen yıllar geçti. Yıllar geçti. Hazreti Peygamber'in miracı yaklaştı. Bu sure miraca yakın bir zamanda nazil oldu. Yıllar geçti. Yaklaşık 10 sene hala Hazreti Peygamber eğitiliyor. Yıllarca eğitilmişti. Çocukluğundan beri zaten haramlardan muhafaza edilmişti. Hep korundu. Kalbi tertemiz edilmişti, yıkanmıştı. Tertemiz bir kalbi vardı. Haramlardan da korunmuştu. Ve peygamberlik verildiği zaman da geceleyin kalkıp namaz kılmakla emredilmişti. Tertemiz Muhammed'e bile böyle emirler verilmişti. Ve hala ona bu emirler devam ediyor. Hala istiğfar et, hala tesbih et deniliyor. Hazreti Peygamber bu kadar uzun süreli bir eğitime tabi tutuldu. Allah Resulü de ashabını o şekilde eğitti. O da kendi ashabını yıllarca eğitti. Ebu Bekirler öyle Ebu Bekir oldu. Ömerler öyle Ömer oldu. Allah'ı seven insanlar durumuna geldiler. Zikrettikçe daha çok anladılar, daha çok sevdiler. Ve daha çok bağlandılar ve hep benzin almış oldular. Bunu yapmayanların benzini çabuk bitiyor. Benzin almayanlar bu yolda dayanamazlar. Allah Azze ve Celle o yüzden bize bu yolu gösteriyor. Hazreti Peygamber bile bu şekilde eğitiliyorsa, hala benzin al ey Resulüm deniliyorsa, ümmetine de düşen vazife bundan başka bir şey olabilir mi? Kim diyebilir ki benim benzin depom doludur? Kim diyebilir Hazreti Peygamber'e bile Allah hala benzin al diyor. Sen kimsin de benim depom doludur diyorsun da? Kim diyor diyeceksiniz? Kim dedi ki böyle bir lafı? Benzin almayanlar sanki bu lafı söylemiş gibidirler. Bunu demiyor tabii kimse. Kim der ki benim depom dolu? Demez. Müslüman bunu demez tabii. Ama sanki bunu söylüyor. Hiç benzin almayan adam sanki bunu söylemiş oluyor. Bir gün Kur'an okumuyor. Bir gün Allah'ı zikretmiyor. Haftada bir defa, iki defa oruç tutmuyor. Böyle şeyler yok onun hayatından. Sabah kalktığı zaman zikretmiyor. Tuvalete girerken çıkarken Allah aklına bile gelmiyor. İşte bu adam adeta benim benzine ihtiyacım yok demiş olmuyor mu? Allah Azze ve Celle bize nasıl dayanacağımızı, bu uzun yolda nasıl tahammül gösterebileceğimizi öğretiyor. Sabret dedi önce. Rabbinin vaadi haktır. Ama sabredebilmen için de benzin alman lazım demek istedi. Ayetler arasında bağlantı var. Sabret ey Resulüm. Ama lafla olmaz bu iş. Sabredebilmen buna bağlı ey Resulüm. Sabredebilmen benzin almana bağlı. O yüzdendir ki benzin almayanlar bu yola girenler. Ama benzin almayanlar benzinleri bitiyorlar ve dökülüyorlar. Bu yolda dökülmelerin çoğu bundan kaynaklanıyor. Dökülüyorlar çünkü benzin almıyorlar, çünkü Rablerini zikretmiyorlar. Allah'ı tesbih etmek, Allah'ı zikretmek Kur'an'ın bize emridir. Bu yalnız tarikatlara ait bir şey değildir. Bu bütün Müslümanların yapması gereken bir şeydir. Zikir Kur'an'ın malıdır. Kur'an'ın bir emridir, bir tavsiyesidir. Bunu bazı insanlara bırakmak doğru olamaz. Her Müslümanın benzine ihtiyacı var. Allah Azze ve Celle daima kendisini zikredenlerden olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi senin rızan için çalışanlardan olmayı nasip eyle. Allah'ım seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Senin yolunda mücadele eden kardeşlerimize yardım eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.